Çok değil, sadece 15 sene önce ilk 1000 MHz. Evet, yanlış duymadınız, 1000 MHz. Biliyorum bazılarınıza tuhaf gelebilir, şu anda 1000 MHz ya da bir başka ifadeyle 1-2 GHz çok yüksek frekans değerleri anlamına gelmiyor. Ancak bilgisayar dünyasının ya da bir başka ifadeyle yarı iletken endüstrisinin 1000 MHz seviyesine ulaşması 10 yıllar sürmüştü. Konumuza geri dönelim, ilk 1000 MHz. İlk 64 bit x86 işlemci ve ilk çift çekirdekli x86 işlemci döneminde AMD tarafından piyasaya sürülmüştü. Müthiş bir tasarım ekibi, yenilik yaklaşımlar ve doğru zamanda doğru teşhis edilen beklentiler muazzam başarıların önünü açmıştı. Özellikle 64 bit komut seti ve başta entegre bellek kontrolcüsü olmak üzere zar alanı ve güç tüketiminin daha verimli kullanılmasına izin veren zar üstü bağlantılarıyla K8 mimarisi AMD'ye toplam işlemci pazarının %25'ini getirmiştir. Hikayenin sonrası ise belli. Core 2 Duo işlemci ailesi ve sonrasında gelen 4 çekirdekli modeller derken Intel rakibi AMD'ye kaybettiği pazar payını hızlı şekilde toplamayı başardı. Asıl paranın döndüğü sunucu tarafında ise Intel'in zirve yaptığı nokta QPI diye tabir ettiğimiz QuickPad Intel Connection teknolojisini baz alan işlemciler oldu. Aslına bakılırsa biz buna işlemci ve çevre elemanları için ortak sistem mimarisi diyebiliriz. Zira tasarımın özünde yine entegre bellek kontrolcüsü ve bazı ışık zar üstü bağlantı teknolojileri geliyor. Üstelik sadece mimari de değil, TikTok derken Intel'in üretim geometrisini hızlı bir şekilde geliştirmesi AMD'nin elini kolunu bağlayan bir başka unsur oldu. Süreç içerisinde pek çoklarının bilmediği 45 nanometre altı çekirdekli İstanbul adına sahip bir işlemciyi AMD sunucu pazarı için piyasaya sürmüş olsa bile ne yazık ki kan kaybının önüne geçemedi ve özellikle profesyonel tarafta, yani asıl paranın döndüğü tarafta Intel'in dominant olduğu dönem başladı. O dönemde AMD'nin kan kaybını durduracak ilacı yazmak için doktor olmaya gerek yoktu. Şirketin modern dünyanın gereksinimlerine uygun, zar boyutu başına, watt başına ve maliyet başına yüksek verimlilik sunan yeni bir mikro işlemci mimarisine ihtiyacı vardı. Böylesine büyük bir ihtiyaç karşılığını 2010 yılında buldu ve AMD buldozer mimarisinin resmi duyurusunu yaptı. Tasarım felsefesi olarak AMD adına pek çok şeyin radikal olarak değiştiği önemli bir süreç oldu buldozer mimarisi. Tek çekirdek tek izlek performansı yerine işlemcinin toplam iş hacmi üzerinde yoğunlaşan AMD, her koşulda hafif çekirdekler dizayn etmediğini söylemiş olsa da günün sonunda çok çekirdek vurgusu ve paralel ışıkları üzerinden yürümek zorunda kalan bir tasarım imza attı. Buldozer mimarisi teknik olarak ders kitaplarına girecek bazı tercihlere sahip. Alışılagelmiş bir x86 işlemci mimarisinde son seviye bellek, güç yönetim ve bellek kontrolcüsü gibi elemanlar çekirdekler arasında paylaştırılırken buldozer mimarisi hiyerarşik bir anlayışla her seviyede paylaşım getiriyordu. İşlemci çekirdeklerini içeren modüller seviye 1 bellek, seviye 2 bellek ve FPU, yani kayar nokta ünitesini paylaşır durumdaydı. AMD'nin tasarım tercihindeki gaye belliydi aslında. Az önce de ifade ettiğim gibi toplam iş hacimine yoğunlaşan şirket bu tasarımla zar alanı ve enerji sarfiyatına tasarruf sağlamak istiyordu. Çünkü sadece FPU aynı çekirdek için %40 alan işgaline sebebiyet verebiliyordu. Dolayısıyla bu tasarımla AMD daha fazla çekirdeği aynı pakete sığdırıp paralel iş yükü başarımını öne çıkarmak istiyordu. Her ne kadar yüksek frekans kabiliyetine sahip olsalar bile modüllerdeki çekirdeklere paylaştırılan kayar nokta ünitesi ve diğer taraftan tam sayı ünitesindeki bazı tercihler derken bugün hala büyük oranda hassasiyetini koruyan güçlü tek çekirdek başarımı AMD'nin en zayıf halkası olmuştur. Çünkü çoğu pek çok uygulama tarafından etkin olarak kullanılamayan 8 çekirdek yerine tam yük altına girebilen her biri daha güçlü 4 çekirdek bugün hala Intel'in en güçlü olduğu taraflardan bir tanesi. Aslına bakarsanız AMD'nin buldozer mimarisi hakkında daha fazla bilgi verebilir, daha derinlere inebilirim. Ancak bu seviyede bir özetin yeterli olduğunu düşünüyorum çünkü yavaş yavaş da detaylarını arkamda görmekte olduğunuz Zen mimarisine geçmek istiyorum. Zen önemli çünkü AMD'nin sıfırdan başlattığı, yeni bir sayfa açtığı ve yüzlerce mühendisin yaklaşık 5 yıldır üzerine çalıştığı bir işlemci mimarisi AMD Zen. Dolayısıyla sözü daha fazla uzatmayalım ve AMD'nin açıkladığı resim bilgiler çerçevesinde Zen mimarisine daha yakından bakmaya başlayalım. İşlemci tasarımlarını birbirinden ayıran belki de en kritik özellik Branch Prediction dediğimiz dallanma öngörüsünü nasıl yorumladığı. Hatta öyle ki şirketler bir takım bilgileri kamuoyuyla paylaşmamak adına genelde dallanma öngörüsüne ilişkin teknolojilerin patentini almaktan uzak dururlar. AMD'nin Zen mimarisi dallanma öngörüsüne ilişkin önemli güncellemelerle geliyor. İşlemci mimarisinde çalışılacak programın dallanma buyruğu içerisinde atlanıp atlanmayacağına, öncelik durumuna veya geçmişine bakarak karar verebilmek önemli çünkü performansın yükselmesinde işlemde harcanan zaman büyük önem taşıyor. Zira sırası gelen buyruk işleme alınırken bir sonraki buyruğun adresinde bilinmesi gerek arkadaşlar. Zaten dallanma öngörüsünde birinci öncelikli işte bu. Yani hangi yöne gidileceğini doğru tahmin edilebiliyor olması. İlgili programı sırası atlanmış olsa da atlanmamış olsa da. Daha da ilginç olan nokta ise AMD'nin buldozer öncesinde kullandığı ancak buldozer tasarımında yer vermediği mikro işlem belleğine Zen'le birlikte geri dönüyor olması. Bu gerçekten önemli çünkü x86 komutları işlem sürecinde ufak boyutlu mikro işlemlere bölünür ve işlemci mimarisinin karakteristiği çerçevesinde Bazısı eş zamanlı olarak tam sayı ve karar nokta yürütücülerine dağıtılmış olur. AMD her ne kadar dallanma öngörüsüne yönelik çözümleyicinin nasıl konfigüre edildiğini şu aşamada detaylandırmış olmasa da görünen o ki işlem kümesini döngü başında 4 komutu çözümleyerek besliyor gibi. Dallanma öngörüsünü takiben yürütme birimlerinin gelişimi de ayrıca önem arz ediyor. Tam sayı ve karar nokta birimlerinin Zen mimarisi içerisinde döngü başına ne seviyede yük alıp depolayabileceği şu an ekranınıza geliyor zaten. Benim burada ilginç bulduğum detay ise Intel'in tam sayı ve karar nokta için kullandığı tek görev programlayıcısı yerine AMD'nin her iki yürütme içinde ayrı görev zamanlayıcılarına sahip olması. Görünen o ki döngü başına çift FMAC veya 1256 bit AVX komut işlemi yürütebilen Zen mimarisinde daha geniş çekirdek tasarımı esas alınırken işlem alımı için %75 daha büyük görev zamanlama penceresine değer verilmiş. Zen mimarisinde bellek hiyerarşisi de radikal değişime uğramış. Komut belleği artık iki çekirdek arasında paylaştırılmadığı gibi birleştirme kabiliyeti de iki kat arttırılmış. Bu sayede bellekte oluşan kayıpların da azaltılması hedeflenmiş. Seviye 1 data belleği ise boyut olarak iki kat artarken içe yazma yerine geri yazma formuna kurgulanmış. Yani aynı Intel tarafında olduğu gibi. Asimetrik tutma ve yükleme yapabilen L1 data belleği bu sayede farklı iş akışları için sıklıkla tekrarlanan sürecin hangisi olduğunu tanımlayabiliyor. Seviye 2 bellek ise yarım megabayt büyüklüğünde ve 8 yolu birleştirme özelliğine sahip. Intel Skylake tarafında hem kapasite hem de birleştirme bunun yarısı kadar. Henüz tam olarak anlaşılamayan detay ise seviye 3 belleğin büyüklüğü. Bunun çekirdek başına 1 megabayt mı yoksa 2 megabayt mı olduğu muallak. AMD'nin Zen mimarisinde bellek hiyerarşisi Intel'le kıyasladığımız zaman daha düşük seviyede. Yani çekirdeğe daha yakın dizayn edildiği için işlemsel sıralamadaki besleme kabiliyeti daha düşük erişim sürecinde gerçekleşiyor ve her çekirdek için aslında tek yüzey performansı da artmış oluyor. Hatta AMD'ye göre Zen, Selefine göre 5 kat daha fazla bellek bant genişliğinden istifade ediyor. AMD'nin Zen mimarisindeki bir başka önemli güncelleme ise Simultaneous Multithreading adını verdiğimiz eş zamanlı çoklu izlek teknolojisi. Ya da daha aşina olduğumuz ismiyle Hyperthreading. Bu özellik kapsamında her çekirdek çift izlek desteği sunuyor ve işletim sistemi tarafından izlek sayısı çekirdek sayısı olarak algılanıyor. Aslına bakılırsa AMD için zor bir yöntem, özellikle Bulldozer gibi tamamen farklı bir dizayn filozofisinin ardından. Neden dersiniz eğer, Hyperthreading için çok sayıda kaynağa ihtiyaç var. Zaten bu yüzdendir ki her çekirdek için bağımsız karar nokta ünitesine sahip olmanın Bulldozer'de küme tabanlı izlek üzerine çalışmalar yapmıştı AMD mühendisleri. Üstelik geniş kaynak gereksinimi dışında izleklerin birbirine engel olmaması, bellek verisini kullanırken paylaşımın düzgün yapılması gerekiyor. Her döngüde daha yüksek çekirdek komut başarımına izin veren Hyperthreading'in AMD tarafından uygulamasının hangi iş yüklerine nasıl bir avantaj sağlayacağını ancak işlemciler piyasaya çıktıktan sonra görebileceğiz. Üretim geometrisi ve enerji verimliliği söz konusu yeni bir işlemci mimarisi olduğunda gelişim gösterilmesi gereken diğer önemli alanlar. Zen tabanlı işlemciler GlobalFoundries tarafından Samsung katkılı 14 nanometre FinFET teknolojisiyle üretilecek. AMD'nin buradaki tercihi yoğunluğu optimize FinFET'ten yana olmuş. Zira bu seçimde daha düşük zarar alanı elde etmek ve tek bir wafer'dan daha fazla kullanılabilir zar sağlamak mümkün kılınıyor. Yalnız burada bir detayın altını çizmem gerekiyor arkadaşlar. Her üretim teknolojisi aynı değil. Intel de şu an mesela 14 nanometre üretim yapıyor ancak daha gelişmiş bir geometriye sahip. Yani bir başka ifadeyle Intel'in 14 nanometre sürecindeki transistör boyutu AMD'nin kullandığı süreçten daha küçük. AMD Zen tabanlı yeni nesil işlemcilerinde verimliliği yükseltebilmek adına clock gating ve power gating isimli özelliklerden de istifade ediyor. Aslına bakılırsa yeni nesil yapılarında bu yöntemi bolca kullanan şirket, işlemdeki komutun durumuna göre agresif clock gating yaparak veri yolu farklı kontrolcüler ve köprüler ya da daha genel bir ifadeyle işlemcinin beklemedik çeşitli bölümlerini kullanmamak veya transistör seviyesinde manipülasyonla doğrudan elektrik tedarini engelleyerek agresif şekilde enerji tasarrufunu yükseltmek istiyor. Tüm bu yöntemlerin doğru uygulanmasına bağlı olarak bitmiş ürün yani bilgisayarımıza girecek işlemcilerin ısıl tasarım güçleri de şimdiden merak konusu. Öyle görünüyor ki AMD 8 çekirdek ve 16 izlekli yüksek frekans kabiliyetine sahip ve hız aşırma dostu kimi işlemci modellerinin 95 watt TDP değeriyle sunabilecek. Ancak şu aşamada ticari olarak piyasaya çıkacak ürünler hakkında çok fazla detay vermiyor AMD. Buraya kadar olan kısmı özetleyecek olursam eğer AMD'nin günümüzün ihtiyaçlarına uygun, modern ve ölçeklenebilir tasarım oluşturduğunu söyleyebilirim. Ölçeklenebilirlik ya da bir başka ifadeyle modülerlik önemli, zaten Intel'den farklı olarak örneğin tam sayı ve kayar nokta için görev zamanlayıcıların ayrı tutulmuş olması da bunun bence çok büyük bir göstergesi. Bu sayede AMD Intel'den farklı olarak değişik sınıflar için aynı çekirdek tasarımından değiştirme farklı işlemci modellerini hızlı şekilde piyasaya sürebilecek. Bu kadar derin bilgi sonrasında gelelim çok daha popüler olan başlıklara. AMD'nin Zen tabanlı işlemcilerini en iyi ihtimalle bu yılın sonunda göreceğiz ancak daha gerçekçi tarih 2017'nin başı. Zaten AMD'nin tepe öncüsü yani CEO'su olan Dr. Lisa Su da Ocak ayındaki CES fuarını AMD'nin geri dönüş zamanı olarak gösteriyor. Açıkçası ilk etapta kaç farklı işlemci modeli göreceğiz bundan emin değilim. Ancak Summit Ridge platformu kapsamında gelecek Zen işlemci ailesinin 3 modelleri 8 çekirdekli 16 izlek desteği sunacak. Aynı zamanda DDR4 bellek uyumluluğu getirip çarpan kilitleri de açık olacak. Yani isteyenler kolayca hızlaşma yapabilecekler. Bilindiği üzere AMD'nin çok önemli bir iddiası var. Öncül mimariye göre ki burada Excavator'dan bahsediyoruz, ancak ne yazık ki bu tasarımı masaüstü tarafında sadece Athlon X4 845 işlemcisinde gördük. Ancak ne var ki bu işlemci sınıfı gereği sahip olduğu tasarımın potansiyelini ortaya çıkarabilecek düzeyde yeteneklere sahip değil. Ancak Zen mimarisi AMD'nin iddiasına göre aynı saat frekansında hedefine göre %40 daha yüksek döngü başına konu performansı sunacak gibi duruyor. Bunu göstermek isteyen şirket 3 GHz'de çalışan 8 çekirdekli Zen mühendislik örneği ile işlemci ve anakart dışında aynı konfigürasyona sahip sistemle çalıştığı iddia edilen Intel aynı hızda ve çekirdek sayısına sahip Core i7 6900K işlemcisini tüm çekirdekle yüklenen render uygulaması Blender altında test ettim. AMD'nin test sonucuna göre mühendislik örneği aşamadaki Zen işlemcisi Core i7 6900K'dan, ki bu işlemci Intel tarafında Broadwell E serisini temsil eden bir işlemci, %2 daha hızlı olmayı başarıyor. Evet, AMD'nin Zen tabanlı henüz mühendislik örneği aşamasındaki 3 GHz hızındaki işlemcisi aynı frekansta çalışan aynı çekirdek sayısına sahip 6900K işlemcisinden %2 daha yüksek performans sunuyor Blender testinde. Ancak ne var ki Blender farklı iş yüklerinin açık olduğundan AMD'nin kullandığı iş yükünün ne optimize olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla bu aşamada hani %100 tutarlı bir test sonucu olarak da göremiyoruz. Fakat AMD'nin Broadwell E serisi bir işlemciyi baz alacak kadar iddialı bir tasarıma sahip olduğunu söylemek bile gelişim açısından bizleri mutlu eden bir başka detay arkadaşlar. Tabii benim şahsen merak ettiğim konu ise, evet Blender testinde çok çekerek başarımını görmüş olduk, ancak acaba tek izlek performansında durum ne? Özellikle Haswell'le kıyasladığımız zaman. Zira ortaya çıkan bazı test sonuçları var. Özellikle Edge Soft Singularity testine baktığımız zaman, ki resmi olduğunu söyleyemem, şüpheli yaklaşmak gerekiyor. Ancak yine de test sonucuna baktığımız zaman %28 daha düşük frekansa çalışan bir Zen işlemci örneğim Core i7 4790'dan sadece %12 daha düşük performans göstermiş. Tabii bizler açısından sistem toplama maliyetleri de ayrıca önem taşıyor. AMD'nin Zen işlemci ailesi tamamıyla yeni bir sistem gerektirecek. Dolayısıyla mevcut AMD kullanıcıları sadece işlemci güncellemesiyle sistemlerini çalıştıramayacaklar maalesef. Yani Zen ile birlikte kullanıcıların hem yeni bir anakart hem de DDR4 bellek gibi donanımlara sahip olması gerekiyor. Ticari olarak isimlendirme ne olur bilinmez. FX olarak mı devam edecek, farklı bir marka mı devreye girecek henüz belli değil. Ancak kesin olan şu ki AMD şu aşamada artık son rutuşlarla ilgileniyor arkadaşlar. Hatta AMD'nin Ar-Ge ekibindeki bir kısım mühendis halihazırda Zen'in devamı olan Zen Plus mimarisi için çalışıyor. Bu arada şahsen ilgi duyduğum için araştırmıştım arkadaşlar. Eğer benim gibi merak edenler varsa da not düşmek isterim. Duayen tasarımcı Jim Keller'ın AMD'den ayrılıp Tesla'ya geçmesi Zen için herhangi bir olumsuzluk yaratmamış. Zira ayrıldığı dönemde temel isimler çalışmalar bitmiş. Genel tasarımda şekillenmiş. Jim Keller'ın hayati bir etkisi varsa bunu muhtemelen Zen ve Zen Plus'a değil, ama sonraki süreçte görürüz eğer AMD tarafından eksikliği mühendislik seviyesine doldurulmazsa. Evet arkadaşlar, gerçekten uzun süredir merak edilen AMD'nin yeni nesil Zen mimarisi hakkında ortaya çıkan resmi detayları değerlendirmiş oldum. Umarım meraklısı için bilgi dolu ve faydalı bir videoya imza atabilmişimdir. Ben Erdi Özdağ, bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve kendinize çok iyi bakın.